Ayrım 15.
Fazla sorulara, yüksek sesle gülmelere, gevezeliklere dayanası olmayan bir kız. 11 kişiyiz dedik ya Tuncer, ne sorup duruyorsun? Kısa kara saçlı, beyaz tenli kız da koluna dayanmış, yere bakıp duruyor. Ben ona boş vericiliğimi göstermeye çabalarken o, benim Zehra tarafından azarlanmama tanık oldu. Be, sen de bazen iyice çekilmez oluyorsun ha. Ne var sormuşsak, 80 işin peşindeyim ben. Kafam defter değil ya. Alttan almadın mı pısar Zehra, yine pıstı. Tamam Tuncer abi, safsaklayıcının biriymişim gibi baktın da bana, ondan. Cebimden bir kağıt çıkardım. Öğrenci birliği olarak bu sloganları pankartlar halinde elde çoğaltılması, duvarlara yapıştırılması kararlaştırılmıştı. Şunu da al Zehra, ikisi büyük, altısı küçük kartona yazılacak, renkli. Zehra verilen her görevden kendisine büyük onur payı çıkarır. Elinden gelse hiçbir şeye kimseyi bulaştırmayacak ama planlamadaki görevinize son verilişinin ardından neredeyse bizlerin omuzları üstünde öğretim üyeliğine gelen sizin yakınınız olduğunu bilmesinden belki pek küçümsediği Ayşe'nin bile arada sırada bir işin ucundan tutmasına izin verirdi. Kağıdı alıp gizli bir haber ulağı tavrıyla kazağının içine sokuştururken kolon dibindeki kızı gördü. Bu konuşmamızda duyup duymadığından hemen kuşkuya düştü tabii. Her şeyden hemen kuşkuya düşen bir kızdı bilseniz. Bana bak Yıldız, ne dikilip duruyorsun orada ha? Bizi babana jurnal mi edeceksin yoksa? Demek bu gerçekten o. Kızın o olduğunu anlar anlamaz Zehra'nın yanını tutup Yıldız'a da hadi kızım bas bakalım demem gerekmez miydi? Oysa ne yaptım biliyor musunuz hocam? Zehra'yı şöyle bir omzundan itip sana bir şey söyleyeyim mi Zehra kardeş? İyisin, hoşsun ama çok katısın. Katılık iyi bir sosyaliste yakışmaz dedim. Zehra'nın saldırganlığı karşısında Yıldız'ın esmer yüzü al al olmuştu. Görmüştüm. Omzundaki çantanın askısını çekiştirip duruyordu. İncecik, güzel elleri vardı. Var işte, görüyorsunuz. Tutulmaya, sıcaklığını her an bana vermeye hazır elleri. Bir elin sıcaklığından ne denli yoksun olduğumu o ana dek hiç bilmemiştim sayın hocam. Hiç duymamıştım böyle bir özlemi. O eli tuttum. Caddeler, sokaklar boyunca yürüdük. İnce bir kar altında saatlerce yürüdük. Mektuptan hiç söz etmedim. O da söz etmedi. Hiç sevda sözü söylemedik. Bir yasağı üstümden kaldırıp atmam kolay bir şey değildi ki. Eli elimde ama ben hep bak kızımla başlayan sözler söylüyorum ona. Babasının adını hiç anmıyorum. Fakat babası gibilere karşı düşüncelerimi her zamankinden de büyük bir öfkeyle sıralıyorum. Hep aynı inançla, hep aynı içtenlikle. Şimdi o derin inancımdan hiçbir şey eksilmedi desem kim inanır? Burada sizinle karşılaştığım andan başlayarak kendim bile inanmıyorum buna artık. Bize iki kişilik mutluluklar yok, bunu bilmem gerekirdi. Bundan kaçamazdım ama ben Yıldız'ı sevdim hocam, seviyorum. Bak kızımla başlayan her sözümü onaylıyordu. Beni yüceltiyor, dal kavukluk etmeden yanımda yer alıyor. Arada bir sokak lambasının altında durduruyorum onu. Güzel yüzüne bakıyorum. O güzel yüzde, bu akıllı bakışlarda yalan, yapay bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Yok. Olan tek şey, teklikten çıkıp iki kişi olmaktan, çoğalmaktan duyduğu sevinç. İlter'e gitmem gerekirdi. Gitmek istemiyordum. Yıldız'dan ayrılmak istemiyordum hocam. Ben çok yoksul bir marangozun oğluyum biliyor musun dedim bir ara. Bu sana olan duygumun yanına saygıyı katar ve bu duyguyu pekiştirir dedi o da. O akşam aramızda geçen tek sevda sözü bu oldu. Dersleri tümüyle boykot etmenin, bu düzenin üniversitelerde okumama kararı almanın arifesinde olduğumuz günler o günler biliyorsunuz hocam. Sizse bize yarın bu düzen değişince ülkenin yine ekonomistlere, mühendislere, mimarlara, yargıçlara gereksinimi olacak. Ama siz bu alanları size karşı olanların eline bırakmak niyetindesiniz. Gerçekçi bir tutum değil bu. Derdiniz. Var olan düzene inançsızlığımız o kerte büyüktü ki bu sözler giderek bize bir aldatmaca olarak görünmeye başlamıştı. Uyarı sizden, sizin gibi saydığımız hocalarımızdan gelse de. Bizi geriletmek için bir bahane değil mi bu diye sorguya bile çekmeye kalkmıştım sizi anımsarsınız. Anımsamasanız dünün Tuncer'ini burada, bu düğünde Remzi Tarakçı'nın damadı ve İsviçre'de doktorasını yapan biri olarak böyle görünce dudaklarınızdan şu gülümseme geçmezdi. Size anlatmak istiyorum işte. İşte şimdi daha iyi bir ekonomist oluyorum. Bundan hoşnut değil misiniz peki? Yıldız kısacık kara saçlarına renkli bir yünbere geçirmişti. Bu kâkülü o zaman da vardı. O akşam kar alnına düşen saçlarının ucuna sabah kıraları gibi toplanmıştı. Hava giderek çok soğumuş olmalı ama ben sıcacığım. Her yanımı güzel bir ılıklık sarıp sarmalıyor. Demek hep yalnızmışım. Beni seven, benim de yürekten sevdiğim onca arkadaşımın arasında yapayalnızmışım da haberim yokmuş. Yıldız'ın eli avcumda olunca bütün o sevdiğim arkadaşlarımın elleri de hep birlikte ve aynı sevgiyle avcumdaymış sanıyorum. Yıldız'la yan yana yürürken iki kişi olarak kala kalmaktan duyduğum korku yok. Tam karşıtı, yüzlerce, binlerceymişim duygusu içindeyim. Bu duyguyu siz hiç yaşadınız mı hocam? Bir kişiyle binlerce olunabildiğini. Bu duygu gücü oranında da ürkütmüştü beni. Yıldız'la gelen bu garip çoğalmışlık duygusu ne kadar sürecek? Sürecek mi? Çevresini, ailesini unutamıyordum. Gülünç ama onun yabancı dil bilişini hele hiç unutamıyordum. Onu kentin güzel semtlerine değil de dosdoğru bir yoksunluk ve yoksulluğun kol gezdiği çamurlu yollarına, çıkmaz sokaklarına doğru sürüklüyordum. Bu belki de bir direnişti. Yıldız'a hemen teslim olmadığımı belli etmek için başka yol bilmiyordum da salt bana acı ve öfke veren bu yolları biliyordum. Nereye gidiyoruz diye sormuyordu. Sormasını bekledim. Sorsa diklenecek, yine bak kızımla başlayarak konuşacaktım. Bak kızım, benimle, bizimle olmak istiyorsan alışık bulunduğun yolları, sokakları ardında bırakman gerek. Hemen unutman o yolları. Öyle ya, her şey hemen olmalı. Hemen, hemen. Şu anda bunu Yıldız'a sizin önünüzde söylüyormuşum gibi içime bir utanç yayılıyor. Oysa böyle bir utancı duymamam gerekir hocam. Aynı şeyleri sizin yüzünüze de söyleyebilirdim. Çünkü siz de o dar sokaklardan, dik yokuşlardan, lağımlarını dışarı akıtan çatı altlarından uzaksınız. Oralarda yalnızca yaşamın kavgası var. Oralarda aşklar bile kanlı bıçaklı. Oralarda durup güzel sözleri uzun boylu söylemeye, güzel duyguları günün her dakikası kesintisiz yaşamaya yer yok. Oralarda sevdalar da her an bir tokat yer, her an bir testereyle doğranır, her an lağım sularına bulanır. Bizim eve mezarlığın oralardan geçilerek gidilir. Adımını asfaltın iki adım dışına atar atmaz cumburt diye çökeklere batarsın. O cumburt sesini duyar duymaz durdum. Yıldız'ı nereye götürüyordum? Eve götürmeyi tasarlamamıştım. Aklımın köşesinden geçmemişti. Ayrıca geçseydi de götüremezdim. Onu bir kahveye, ancak bazı arkadaşlarımın yanında girip çıkabildiğim pastanelere, birahanelere de götüremezdim. Arkadaşlarla aramızda söze dökülmemiş güzel bir anlaşma vardı. Ben öğrenci birliğinin en çalışkan üyesiydim. Arkadaşlarımın bir bölüğü ise benim ve benim gibilerin bir yerde bir bardak bira içmek gibi, sinemaya gitmek gibi, üşüyünce biz sırtımıza kendi ceketini koy vermek gibi gereksinimlerini karşılamakta çalışkandılar. Böylece aramızda gittikçe genişleyen bir ortaklaşalık kurulmuş gibiydi. Bazen benim bile güzel parkalar giydiğim oldu. Bakmışım İlter hiç ayrımında değilmiş gibi Kızılay'da bildiri dağıtırken üşüyeceğimizi sezer sezmez sırtındakini sırtıma koy vermiş ya da bakmışım Uğur, abi koş filanca yerde nefis bir film gösteriliyor, bilet aldık diye seyirtip geliyor. Benim üniversitedeki yaşamım küçüklü büyüklü bir grup arkadaşla oluşturulmuş yeni bir aileydi sanki. Kendi ailemden çok uzakta, onlara iyice yabancı. Yıldız'ın bana soracağı soruyu ben ona soruverdim. Nereye gidiyoruz biz? Nereye gelmişiz ki? Diye bir soruyla karşılık verdi o da gülümseyerek. İçimde yine o sıcaklık. Arkadaşlarımla kurduğumuz ailede eksik olan ılıklık. Bak kızım, kafamı karıştırdın sen benim. Onu asfaltın üstüne itiverdim. Sanki bir suç işlemek üzereydim. Yıldız'ı asfalta iterek o suçtan kaçıyordum. Kafamı karıştırdın, anlıyor musun? Buradan şu köşeyi dönersin. Kötü kokular arasından, tüten soba boruları arasından geçersin. Radyolardan kirli avlu duvarlarına çığlık çığlığa şarkılar dökülür. O şarkılara yine çığlık çığlığa karı koca kavgaları, komşu kavgaları, bir babanın oğluna indirdiği tokadın sesi karışır. Biz böyle bir yerin eşiğindeyiz işte. En iyisi sen var git. Git güzel evine. Orada şu saçlarını, üstünü başını kurut. Ne yaparsan yap, beni rahat bırak. Asfaltın kıyısında sendelemişti. Bunları söylerken bir yandan da yere kapaklanmasını engellemek için onu tutuvermiştim. Yok bir şey, üzülme dedi. Üzgündüm, bunu sezdi. Ya yumuşaklığın ya katılığın en uç noktasındaydım. Bir oyun değil mi bu? Böylece ilk anda sormam gereken soruyu o zaman sorabildim. Ağlayıp da yüreğini yumuşatmaya çalışacağımı, böyle pislikler, maskaralıklar edeceğimi sanma. Seninle çok iyiyim. Sanırım seni çok seviyorum. Yalnız bunu biliyorum, başka hiç. Yıldız'ın karşılığı bu oldu hocam. Eli yine elimde. Geldiğimiz yolları ters yöne bir kez daha yürüdük o zaman. Topraklıktan çıkıp Esat'ın dört yol ağzına dek geldik. Bütün bu uzun geri dönüş sırasında hiç konuşmadım. Kendimi dinliyorum. Ne öfke ne sevda. Hiçbir şey yok. Karışık bir yürek. Orada neler olup bittiğini ayırt edemiyorum. Dört yolda iki yanına çamurlar sıçratarak geçen arabaların, ışıklı manavların, kasapların aydınlığında her şeyin birbirine düğümlendiği bir noktada durdum. Sen herhalde Çankayalara, Gazi Osman Paşalara doğru bir yerlere gideceksin dedim. İşte seni evinin eşiğine getirdim, bıraktım. İşte bu inceliği gösterdim. O çıkmaz dar sokaklardan kurtardım. İşte bana ilterlerdeki toplantımızı da kaçırttın. Hadi artık güle güle. Söylediğimin buna benzer bir anlamı olmalıydı. Yıldız'a bakamıyordum. Yere erimiş sulu karın oluşturduğu renkli, ışıltılı küçük bir gölcüye bakıyordum. İki yanağımdan öpüldüğümü duydum. Bıyıklarımın iki yanına birer çiçek asılmış da onları düşürmek istemezmişim gibi kıpırtısız kala kaldım. Yıldız, istersen yarın yine yürürüz dedi. Vaktin olursa. Vaktim olmayacak, istemeyeceğim de. Ellerimle yanaklarımı, bıyık uçlarımı tutmak için delice bir istek. O iki öpücük oradan ha düştü ha düşecek. Başlayan bir şey var Tuncer. Başlayan her şey tamamlanmalı. Kaçmak bir çözüm değil ki. Hele senin için hiç uygun bir çözüm değil. Kaçmadan önce tanımak, tanışmak daha sağlıklı bir tutum değil mi? Ona bir yanıt arıyor, bulamıyordum hocam. Yıldız'da bir şey vardı. Az konuşup çok uygulamak, açıklamaksızın, tartışmaksızın yaşamak gibi bir şey. Bu nedenle şu son sözleri benden çok kendisini tedirgin etmişe benziyordu. Başka hiçbir şey söylemeden benden ayrıldı. Elimi yanağıma koydum, arkasından baktım. Sevdadan ezilmiş değil, sevgisinden büyümüş bir gidişi vardı. Şuramda iyice acılaşmış bir ses, o kendisine güveniyor, ayrıca içimdeki bocalamayı da sezdi, dedi. Biz aramıza en çok polis sızmış bir kuşağız ya hocam, hatta karşılıksız bir sevda, şu yeryüzünün bütün güzelliklerini önümüze yığsa, o güzelliklere güven içinde yaklaşmamız, bu uçsuz bucaksız yeşilliğin ortasına kendimizi bırakıvermemiz, orada taklalar atıp yuvarlanmamız olanaksız. Yıldız'ın elini avucumda saatlerce gezdirdim, bir yüreğin sevgiyle vuruşunu saatler boyu dinledim, bunu olabileceği denli yakından algıladım, yine de bir kuşku şuramda, Yıldız'dan sıyrılmak için o kuşku çatısı altına sığınmaya çalışıyorum. Buna özen gösteriyorum. Bir sevgiyi anlamak ve yaşatmaktan çok buna. O sevgiyi güvensizliğe, kuşkuya bulamaya. Bu kız kim? Neden sevsin seni? Eylemlerimizde birlikte olmak istiyorsa bunun iznini senden alacak değil ya. Yok, bu güzel yüz, bu apacık bakışlar yalan. Bunu senin üstüne saldılar. Elini ayağına dolandırmak için saldılar. Derlen toparlan, unut bu kızı. Şimdi size birazcık Ali Usta'yı anlatmalıyım hocam. Çünkü önünde sonunda ona başvurmak zorunda kalacağım. Ali Usta'yı tanımanızı isterdim. Onu tanıyanların insanımıza güveni artar. Ali Usta'yı tanıyan için halkını sevmek soyut bir şey olmaktan çıkar. Ona duyduğum saygı ve güven, halkıma duyduğum güven ve saygıyla özdeşleşmiştir. O dört yol ağzında yıldızsız kalınca Ali Usta'nın yanına koşmayı düşünmüş müydüm acaba? Bilemiyorum. Güvensizlik, kuşku tohumunu içimde nice çoğaltmaya yeltensem, yıldızın arkasından koşup ne olur biraz daha kal dememek için güç tutuyordum kendimi. Ali Usta'nın bu yakınlarda bir yerde olduğunu o şaşkınlığım arasında akıl etmesem, belki daha o dakikada yıldızın ardından koşup gitmiştim. Gerçekte bende bu tutku çoktan başlamıştı. Bense hala sığınacak başka bir köşe arıyordum. Ali Usta babamın bir arkadaşı. Benimse babamla aram çok kötü. Ali Usta ile çok iyi. Sanki Ali Usta babamın dostu değil, benim yakın dostum. Gerçekte Ali Usta benim akıl hocam. Akıl verme yerine gösterme, laf yerine örnekleme. Ali Usta'dan öğrendiğim en büyük güzellik, en derin bilgi bu. Esat'ın bu kesiminde küçük esnafla küçük memurlar, çoğunluğu orta halli kimseler oturur. Özellikle aşağılara sarkan yan sokaklarda. Ali Usta'nın da bu sokaklardan birinin başında bir elektrik televizyon onarım dükkanı var. Dükkanın 10 yıldır kiracısıymış. Şimdi bir süredir kendisi de dükkanın arkasındaki iki odada oturuyor. Erken ölen kız kardeşinin iki oğluyla birlikte. 2-3 yıl öncesine dek Ali Usta bizim komşumuzdu. Bilebildiğim kadarıyla bu kesme dükkanın arkasına Ahmet nedeniyle taşındı. Ahmet, ustanın en büyük yürek yarası. Yokluk çektiği günlerde Ahmet'i polis okuluna verdiği için Ali Usta hep kendisini suçlar. Çok konuşmaz ama Ahmet üstüne sık sık konuşur. Neden Murat'ı yönlendirdiğim gibi onu yönlendiremedim? Nasıl anlatamadım ona ki bir insan nerede olursa olur, yine kendisi olabilir, kendi kafasının okulu neyse yine o okulun diplomasıyla çıkabilir kolunun altında diye. Polis okulu, polis okulu, anladık. Bu bizim darlığımıza rastladı, anladık. Polis okulundan illa polis çıkmaz ya, adam da çıkar. Bu Ahmet neden itler sınıfından çıktı, ben neden seçemedim daha baştan? Bütün mitinglerimizde, boykotlarımızda Ahmet'i omuz başımda görürüm. Elimi sıkmak istemişti bir kez, geri çekmiştim. Bana elini uzattığını ya arkadaşlarım gördülerse diye de çok korkmuştum. Elimi sıkacak kadar yakınım olduğunu bilmelerini istemezdim. Ali Usta'nın en derin yarasına, o acıya ilgisiz kalmak ise hiç elimde değildi. Boykotlarımızda, gösteri yürüyüşlerimizde bütün polisler, jandarmalar toplanıp üstümüze gelsinler ama bu Ahmet'i gözüm görmesini isterdim. Dişlerinin arasında sürekli bir kibrit çöpü kırardı. Sürekli bir kanat germeye yeltenmesi bana gülümseyerek ağaların, beylerin kendinden altındakilere kanat germesine benzer bir hal. Bir kasılma bunda. Ali Usta'nın küçük yeğeni Murat ise kardeşlerimden öte kardeşim benim. Sanki Ahmet abisinin dayısına yüklediği tüm dertleri o unutturacak. Sanki onun en derin yarasını Murat sarıp sarmalayacak. Öyleydi de pırıl pırıl bir çocuk. Onurlu, çalışkan, ayrıca sevecen. Bizde güçlükle bulunabilen bir sevecenlik. Ali Usta bir kez de babama şöyle diyordu. İşitmiştim. Bu Murat benim isteyip de bir türlü olamadığım, bir türlü iki ucunu bir araya getirip tamam eyleyemediğim insan olacak, görürsün. Bu Murat sanki benim yanlışsızım, çiziksizim. Bunu söylerken yüzü seviniyordu ya, bana öyle geldi ki kır düşmüş dik saçları bile seviniyordu. İçkicidir Ali Usta ama adam gibi içer, kafasındaki düşüncelerini, elindeki işini damıtırcasına. Babam aslında onun içki arkadaşıydı. Ne ki babam içti mi evde kavga gürültü. Ondan bir hafta önce böyle bir kavgalı gecenin sabahında okula gitmeden Ali Usta'ya koşmuştum. Ahmet yine dişlerinin arasında bir kibrit çöpünü kırarak bir eli de tabancasının kılıfında evden çıkıyordu. Murat hem dükkanda dayısının baş yardımcısı hem harıl harıl üniversiteye hazırlanıyor. Erkenden çıkmış. Ali Usta'nın ünlü onarım çantasını kapıp çağrıldığı yere gitmiş. Onunla tek tartıştığı nokta üniversite konusu. Biz girdik, ne oldu? Bunu duyunca Ali Usta, hayatta piştiği gibi kitapta da pişmeli insan demişti. O sabah Ahmet çıkarken kırdığı kibriti benim önüme fırlattı. Kibritten boşalan dişlerinin arasından, kendisi İlhan Bey'in yapılarına elektriği çekip televizyon antenlerini kurarken iyi. Biz İlhan Bey'e abi dedik mi kötü diye homurdanmıştı. Ardından bakıp kalmıştım. Ali Usta'yı da bir kez bile böyle öfkeli görmemiştim. Bağırıyordu. Biz işimizi yapıyoruz. Eğilip bükülmeden, anladın mı? İşimizi. İşini iş gibi yaparsan köpekliğe yer kalmaz. Mosmordu Ali Usta. Yıkkındı. Ona babama bu kadar içirmeyin Ali Usta demeye gitmiştim ama bunu diyecek zaman değildi. Desem karşılığı şu olurdu herhalde. Sen o kavgaya gürültüye pek kulak asma oğlum. Kavganın aslı burada, baksana. Hem baban benimle oturdu mu iki kadeh içer. Ben bıraksam gittiği yerde üç gün içer de başından kaldıramazsın. O zaman da sizin marangoz dükkanı hiç açılamaz. Sen o dükkanı açmaya var mısın? Yo, bırak baban da içinin sıkıntısını bu kadarcık vursun dışına. Nitekim Ahmet'in ardından tezgahın başına otururken iyi oldu, kustu içini. Yoksa iyice içten pazarlıklı biri olup çıkacak demişti. Ter döküyordu, çok bunalıyordu. Karma karışıktı. Şimdi kendi iç karmaşam var. Şimdi Ali Usta'ya ilk kez kendim için gideceğim. Sanki Ali Usta'ya Yıldız'ın mektubunu ve Yıldız'ı anlatırsam, Ali Usta, aman oğlum bulaştırma kendini böyle şımarık kızlara diyecek de ben, iki arada bir derede kalmaktan kurtulacağım. Ya da Sevda bu oğlum, Sevda, yaşındır, yaşa diyecek, daha güzel kurtulacağım içimdeki kavgadan. O akşam Yıldız konusunda Ali Usta'dan gayrı kimseye açılamazdım. Saat kış gününün 7'sine geliyor. Ya dükkanı kapadıysa, ya evde değilse. Elim böğrümde kala kalacaktım. Şimdiden yarına nasıl çıkacağımı bilmeliydim. Yarın fakültede yeniden Yıldız'la karşılaşınca ne tavır takınacağımı bilmeliydim. Bu duygunun acemisiyim. O denli acemisiyim ki, hocam, bu Ali Usta da olsa başkalarının en akıl veremeyeceği bir konuda birine danışmaya gidiyordum. İçime her an daha hızlı saran o ılıklıktan çok korkuyorum. Ali Usta ya bu ılıklığın yayılmasını engeller ya korkumu engeller diye düşünüyordum. Dükkanı kapamış olsa da arkada, odadadır o. Gecekonduları bırakıp buraya taşınması Ahmet için de demiştim ya, öyleydi. Ahmet'in görüntüsünün bile o mahallede birçok toy top çocuğu imrendirdiğini sezinlemişti Ali Usta. Kimileri Ahmet'e imrenirken, kimi gençler de onu durmadan horluyorlardı. Bunun Ahmet'in kafasındaki polisliği körüklediğine inanırdı Ali Usta. O öfkeli sabahında da uzaklaştır, uzaklaştır, nereye kadar uzaklaştırırsın? Önü sonu sınırları çekilmiş bir memleket işte. Önü sonu aynı kabın içi demişti. Şimdi bana ne diyecek acaba? Ne diyecekse desin. Murat orada olmasın da. İkinci korkum bu. Aman Murat orada, dayısının yanında olmasın. Murat dayısına ne için başvurduğumu anlarsa gözünde düşerim. Düşer miyim bilmiyorum. Bu benim, onun kafasında nasıl bir devrimci genç resmi çizmeyi başardığıma bağlı. Benim devrimci genç imajımda öyle Sevda'ya, aşka yer yoktu hocam, biliyorsunuz. Devrimci, ilerici kalıbına uymayan tek görüntü bile önümüzdeki bir örneğin parçalanmasına, bizleri düş kırıklığına uğratmasına yetebiliyor o yaşlarda. Son boykotumuzda sizin bizlerle yaptığınız o konuşma, ardından da bizimle avluya çıkıp yumruğunuzu havaya kaldırmayışınız, benim ve pek çok arkadaşlarımın kafasındaki ilerici aydın resminin bozulmasına yetmişti. Yanlış da olsak bu böyle hocam. Ben de Murat'ın beni işitmesini istemiyorum. Onun kafasında çizmeye özen gösterdiğim devrimci Tuncer olarak kalmak istiyorum. İşte şimdi bana gülebilirsiniz. Şimdi dönüp bana gülerseniz ben de size katılabilirim. Kendimi Murat'ın karşısında Ali Usta'dan öte önemsemeye başladığımı görüp acı acı gülebilirim kendime. Ali Usta dükkanında karşısına yaşlı bir kadını oturtmuş, ütüsünü onarıveriyordu. O hiç başını kaldırmadan işini yapıyor, kadın da durmadan konuşuyordu. Oğlunun müdürü yemeğe gelecekmiş de, gelini yemek örtüsünü çabucak yıkamış, kolalamış, tam ütüleyecekken ütü bozuluvermiş işte. Müdürün gelmesine ise sadece yarım saat kalmış. Her zaman sıkışık dakikalarımızda yetişirsin, bizi kurtarırsın, aklıma geliverdin Ali Usta. İşin büyüğü küçüğü demez, yapar dedim. Ah yetişecek mi? Yetişir, sen yetiştirirsin. Komşudan istedik, onunki de bozuk. Bir gün göndersinler de onlarınkini de yapıver bari. Böyle en dar zamanlarda lazım olur. Yıldız'ın babası da bir küçük memur evine çağrılı olsa o aile böyle yırtınır mı? İki ayağa bir pabuca girer mi acaba? Yıldızlar da bir müdürü ille kolalı örtü üstünde ağırlayacağız diye dört bir yana seferber olurlar mı? Yıldız'ın babasını bizim eve çağırsak ne olur? Olabilecek olanlar, babamın ortalığı birbirine katacağı, anamın kanter içinde bunlarınki gibi bir gösteri yarışına çıkacağı düşüncesi öylesine büyüyerek doldu ki içime. Yıldız, az önce ılık elimin içindeki yıldız olmaktan neredeyse çıktı. Bizi bizim gözümüzde gülünçleştiren, bizi kendi dünyamızda 8000 kez daha ezen bir makinenin en öğütücü silindiri olup çıktı.